Yuhanna 12. bölüm 26. ayete geldik. Bana hizmet etmek isteyen ardım sıra gelsin diyor İsa Mesih. Öyle ki ben neredeysem bana hizmet eden de orada bulunsun. Kim bana hizmet ederse Baba onu onurlandıracaktır. İsa onlardan peşi sıra gelmelerini istiyordu. Ve kendisi çarmıh ölümüne doğru yaklaşmaktaydı. Kendisi neredeyse kendisine hizmet eden kişinin de orada olacağını vaat ediyordu. Eğer bir kimse bana hizmet ederse babam o kişiyi onurlandıracaktır diyordu. Şu anda yüreğim üzüntüyle sarsılıyor. Ne demeliyim? Ey baba, beni bu durumdan kurtar mı? Ama ben bunun için gelmiş bulunuyorum. Yuhanna 12 ayet 27. Evet, İsa Mesih yüreğim sıkılıyor diyor. Baba beni bu saatten kurtar mı diyeyim ama ben bu amaç için, bu saat için geldim diyordu. İsa Mesih'in çarmıhı ile ilgili olarak sizin ve benim anlayamayacağımız bir elem vardı. O sadece insanların elinde zulüm görmemişti. Bu zaten yeterdi, artardı bile. Ama o daha da fazla elem gördü. Senin ve benim günahlarımız onun üzerine kondu. O acılar çekmiş elemler adamıydı. Kendisinin değil ama tüm dünyanın günahını taşıyordu. Gerçekten acılarımızı o yüklendi, üzüntülerimizi o taşıdı diyor Yeşaya peygamber, Yeşaya 53'te. Günahımız onun üzerine yüklendi. O bizim uğrumuza resmen günah oldu. Onu ezmek Rabbe hoş göründü. Onun canı günah takdimesi olarak sunuldu. İsa her ne kadar kutsal, lekesiz ve günahkarlardan ayrıydıysa da sizin ve benim yararımız uğruna günah oldu. Onun bizim uğrumuza günah olması bizim anlayamadığımız gerçeklerden bir tanesidir. Ey çoban, nedir sende tüm bu kan izleri? Döktüm kanımı bulmaya koynumu. Neden ellerim böyle yaralı? Taş ve çalı diken kanattı beni. Çobanı duydu koyun, çoban da koyunu. Sevinç ile omuzuna kaldırdı. Gelin komşular hep sevinelim. Buldum kaybolan ben koyunumu. Mutlu gündür, mutlu gündür. Çoban çok çok sevinçlidir. Koyun da güvende. Çarmıha gitmezden önce canı ölüm derecesinde sıkıntılıydı. Çok durgun görünüyordu. Ama onun bu dünyaya gelmesinin zaten tek nedeni buydu. Gelecek ve çarmıh üzerinde asılarak bu ölümün utancını yaşayacaktı. Aynı zamanda çarmıhta övünecek bir yücelik de vardı. Bunu ne kadar çok düşünürsek ona o kadar çok minnettar olacağız. Elçi Pavlo şöyledir: Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. Bu sözlerin bundan önceki son iki ayetle nasıl bağlantılı olduğunu herhalde görüyorsunuzdur. Rabbimiz çok yakında kendisini insanlık soyunun kurtuluşu için feda edecek. Bu uğurda kurban edilecekti. Kendisini izleyecek bütün inanlılara da bu aynı çağrıda bulunuyordu. Her kim bu dünyada canından nefret ederse onu sonsuz yaşam için saklayacaktır. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Bir kişinin yaşam biçimine bakarak nereye gittiğini, kimi izlediğini kolayca görebilirsiniz. Kendi yaptığımız iyilik ve sevaplarla kurtulacağımızı sanıyordum. Oysa siz işlerden çok iman üzerinde duruyorsunuz diyenler olabilir. Doğrudur. İşlerden çok iman üzerinde duruyoruz çünkü kurtuluşumuz işlerle, amellerle, insan çabası, gayreti ve bilgisiyle değil ama İsa Mesih'e olan iman yoluyladır. Eğer kurtulacaksanız bu iman yoluyla olacaktır. Rab İsa Mesih'e iman eden kurtulur. Evet, ama ona gerçekten iman ederseniz o zaman o sizin yaşamınızı değiştirecektir. İman ettiğinizi söylediğiniz halde yaşamınız hala değişmiyorsa bir eksiklik var demektir. Ona gerçek anlamda inanmıyor, güvenmiyorsunuzdur. Cebindeki her kuruşu bu dünyada mal mülk edinmek için harcayan bir Mesih inanlısını gördüğüm zaman bu kişinin Rabbin gelişini nasıl bekleyebildiğini ya da umut ettiğini merak ederim. Çünkü canını seven onu kaybeder. Dikkat ederseniz İsa'nın ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba bana hizmet edeni onurlandıracak şeklindeki sözleriyle de paralellik içerisindedir. Buradaki sorun Rabbin burada bizimle birlikte olup olmaması değil, ama bizim onun bulunduğu yerde olup olmamamızdır. Bir keresinde adamın biri bana şöyle dedi: ben İncil'in öğretişlerine pek kulak asmayan liberal bir kiliseye gider gelirim ama Rab İsa'yı da beraberimde götürürüm. Değerli dostum, iyi dinle. Rab seninle o kiliseye, o topluluğa gitmiyor ama sen onun olduğu yere gitmelisin. Bizim sahip olduğumuz kurtuluşumuz basit ve ucuz bir kurtuluş değildir. İsa'nın bu saati ona zor geliyordu. Eğer mümkün olsaydı babadan kendisini bu acı kaseden içmesini engellemesini isteyecekti. Ama o da biliyordu ki yeryüzüne gelmesinin temel nedeni buydu. İsa kendisine zor da görünse günahlar için çarmıh üzerindeki bu acı ölümü tadacaktı. Bu nedenle babaya seslenerek baba adını yücelt dedi. Ey baba adını yücelt. Bunun üzerine gökten bir ses geldi. Yücelttim ve yücelteceğim. Yuhanna 12 ayet 28. İsa'nın en başta gelen amacı baba Tanrı'yı yüceltmekti. Bizler için de ne büyük bir ders değil mi? Bizler ofluyor, püflüyor ve başımıza gelen bütün olumsuz gelişmelerden dolayı Tanrı'dan hesap soruyoruz. Ama Mesih'in baba Tanrı'ya söylediği şu sözleri söylemesini bizler de öğrenmeliyiz. Baba, çektiğim bu sıkıntı ve acıya rağmen adını yücelt. İsa'nın bu sözleri karşısında gökler sessiz kalamazdı. Yanıt vermeliydi. Baba Tanrı sesli bir şekilde karşılık verdi. Hatırlayacaksınız. Baba Tanrı yukarıdan dünyada bulunan oğlu İsa Mesih'e sesli olarak 3 kez konuşmuştur. Önce hizmetinin başlangıcında, sonra ortalarında ve son olarak da hizmeti son bulurken. Dikkat etmişseniz bu 3 olayda İsa Mesih'in ölümüyle ilintili olaylardı. Birincisi İsa'nın kendisini günahlı insanlarla özdeşleştirdiği vaftiz olayıydı. İkincisi ise İsa'nın dağda görüntüsünün değiştiği, yüzünün ve giysilerinin çok parlak bir görünüm aldığı olaydı. Bu olayda İsa'nın yanında beliren Musa ve İlyas, İsa'nın Yeruşalim'de gerçekleştireceği kefaretiyle ilgili olarak konuşmuşlardı. İsa'nın hizmetinin son bulduğu bu üçüncü olayda da Rab kendi ölümünden söz ediyordu. Çünkü saati gelmişti. Orada oturup bunu duyan halk gök gürledi dedi. Kimisi de bir melek onunla konuştu diyordu ama İsa bu ses benim için değil sizin için geldi dedi. Yuhanna 12 29-30 ayetler arası. Peki burada kim haklıydı? Hiçbiri. İsa ile konuşan bir melek değildi. Baba Tanrı'ydı onunla konuşan. Gruplardan biri bunun doğaüstü bir şey olduğunu anlamıştı. Bunlar eski antlaşma dönemlerinde meleklerin ne gibi hizmetlerde bulunduklarını ve Tanrı'nın insanlara duyurmak istediği haberleri genellikle Rabbin meleği aracılığıyla duyurduğunu biliyorlardı. Ancak Rabbin meleği denilen kişinin insan bedenine bürünmezden önce insanlara bu şekilde görünen İsa Mesih olduğunu bilmiyorlardı. Tabii gökten gelen sesin Tanrı'dan gelen bir mesaj olduğunu anlamışlardı. Diğer grup ise bunun bir gök gürlemesi olduğunu sanmıştı. Bunu kendi mantıklarına uygun bir şekilde, buna doğal bir anlam vererek yorumlamışlardı. Bugün de birçok insan, bazı imanlılar bile buna benzer tepkiler göstermeye devam etmektedir. Kutsal yazıların hatalarla dolu olduğuna, mucizelerin, cinler ve meleklerin hayal ürünü olduklarını söyleyenler çoktur. Bu insanlar, doğa üstüne inanmadıkları için bunun sadece bir gök gürlemesi olabileceğini düşünebiliyorlardı. Bir keresinde bazı Ortodoks rahip ve papazlarla İncil'in son kitabı olan Vahiy kitabı hakkında konuşuyorduk. İşlerinden birisi, biz kutsal kitapta Vahiy kitabını hiç okumayız. Bizim için mühürlüdür. Bu kitabı hiç kimsenin anlayamayacağına inanırız demişti. Bu sözlerle kutsal kitap hakkındaki bilgisizliklerine kılıf arıyorlardı. Vahiy kitabının mühürlü olması şöyle dursun. Bu kitap tüm kutsal yazıların belki de en sistematik ve çok mantıklı olan kitaplarından bir tanesidir. Ama işte bu rahip ve papazlar için sadece bir gök gürlemesiydi. Kuru bir gürültü, çünkü kutsal yazıların Tanrı'dan geldiğine inanmıyorlardı. Sadece ismen Hristiyandılar. Üstelik bu şeyleri bilmeleri ve cemaatlere öğretmeleri gereken din adamlarıydılar. Kutsal yazılar İsa'nın doğumunun doğaüstü bir olay olduğunu açıklar. İsa Mesih'in yaşamı mucizelerle dopdoluydu ve ölümü bir buğday tanesi gibiydi. Toprağın içinde kalmadı. Tıpkı ekin filizi gibi toprağın üzerine çıktı, ölümden dirildi. Liberal bir Hristiyan yazar şöyle demişti kitabında: İsa'nın kemikleri İsrail semalarının altında bir yerde hala bugün yatıyor, zavallı adam. Peki neredeymiş İsa'nın kemikleri? Kendisi gidip görmüş mü? Bu kemiklerin İsa'nın kemikleri olduğunu kanıtlamış mı? Hayır, hayır. Zaten İsa'nın kemikleri yeryüzünün hiçbir yerinde bulunamaz. Çünkü o ölümden bedeniyle dirilmiştir. Ölümden bedensel olarak dirilmiş birinin kemikleri mi olurmuş? İşte adam imansızlığından ne yapacağını ve ne söyleyeceğini bilmiyor. Tüm bu ruhsal gerçekler karşısında gök gürledi diyerek işin içinden çıkacağını zannediyor. Bu günahlı haliyle doğal insanın doğal bir tepkisi. Ruhsal gerçekleri anımsayabilmek içinse ruhsal anlayışa ihtiyacımız vardır. Rabbin sözüne yaklaştığımızda kutsal ruhun anlayışımızı açması gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Bu dünyanın yargısı şimdidir diyor İsa Mesih Yuhanna 12, 31-33 ayetler arasında. Evet, bu dünyanın yargısı şimdidir. Bu dünyanın başkanı şimdi dışarı atılacaktır. Yerden yükseltildiğimde herkesi kendime çekeceğim. Bu sözü nasıl bir ölümle öleceğini belirtmek için söylemişti. İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü, dünyanın ve bu dünyanın ilahı olan şeytanın yargılanması içindi. Yuhanna 16. bölüm 7-11'deki sözler uyarınca bu, kutsal ruhun tanıklıkta bulunacağı gerçeklerden bir tanesiydi. Bizler bugün yargılanmış, hükmolunmuş bir dünyada yaşıyoruz. İsa Mesih dünyanın günahlarının karşılığını ödemek için öldü. Eğer dünya, yani dünyada yaşayan insanlar bunu kabul etmezlerse o zaman yargılanacaklardır. Bu dünyanın ilahı olan şeytan nasıl kesilip atılacak? Sanıyorum bu işlem aşamalı bir işlem çerçevesinde bütünlüğe kavuşacaktır. Ben eminim İsa Mesih çarmıh üzerinde öldüğü zaman şeytan neler olup bittiğini anlayamamıştı. Onun yenilgi diye gördüğü olay birden büyük bir yengiye, zafere dönüşü vermişti. Şeytan savaşı orada çarmıhta kaybetmişti. İsa'nın bu dünyanın reisi, başkanı atıldı demesinin gerekçesi budur. Bundan sonra ikinci aşama olarak Vahiy kitabının 12. bölümünün 10. ayetinde şeytanın gökten atılacağını görmekteyiz. Vahiy 20. bölüm 3. ayette onun dipsiz derinliklere, Vahiy 20. bölüm 10. ayette de şeytanın ateş gölüne atılacağını okuyoruz. Şeytanın yenilgisinin son aşaması bu olacak. İsa çarmıhta öldüğü zaman şeytanın hüküm fermanı mühürlenmiş oldu. Çarmıh Mesih'in zaferini, şeytanın da yenilgisini gösterir. İsa burada ölümüyle insanlara kurtuluş yolunun açılacağını bildiriyordu. Onun ölümü tüm insanları kendisine çekecekti. İman edenler kurtulacaktır, onu reddedenlerse mahvolacaklardır. İsa Mesih'i diğer insanların önünde yüceltmenin, onun tüm insanlığın kurtuluş için öldüğünü duyurmanın ne kadar çok önem taşıdığını şöyle bir düşünün. Bugün kiliseye gidip geldiği halde kurtuluş müjdesini duymayan milyonlarca ismen Hristiyan vardır. Diğer dinlere mensup insanların sayısı milyarlarla ifade ediliyor. Gerçi yaşlısıyla, yoksulu, zenginiyle, kadını ve erkeğiyle milyonlarca, yüz milyonlarca insan henüz bu kurtuluş haberini duymuş değildir. Yukarıya kaldırılmış, çarmıha gelmiş bir İsa'yı dünya pek fazlasıyla tanımıyor. Bunu tanıtmak, onu tanıyanların görevidir. İşte biz bu nedenle sizlerin karşısındayız. İncil'i bu nedenlere sizlere duyuruyoruz. Sizler de bu haberi duyasınız ve duyarak kurtarıcı İsa'ya iman edesiniz diye. Bu haber iyi haberdir, müjdedir. İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahlar için öldüğü haberi İncil mesajının temelini oluşturur. Bu mesajın yer almadığı diğer herhangi bir haber İncil'in mesajı değildir. Çünkü İncil günahların kurtuluş bulması için çarmı üzerinde kefaret eden ölen bir İsa Mesih'i müjdeler. Topluluk şöyle yanıtladı. Ruhsal yasadan duyduğumuza göre Mesih tüm sonsuzluk boyunca kalacaktır. Öyleyse nasıl oluyor da sen insanoğlunun yükseltilmesi gerekir diyorsun. Bu insanoğlu denen kimdir? Evet, Yuhanna 12 ayet 34. Kalabalığın İsa ile ilgili düşünceleri allak bullak olmuştu. İsa'ya Mesih geldiği zaman sonsuzlar boyu egemenlik sürecek. Oysa sen şimdi bu dünyada kalmayıp öleceğini söylüyorsun. Bu nasıl iştir? Bunu anlamıyorlardı. Anlamamışlardı. Neydi anlaşılmayan? İsa kısa bir süre daha ışık aranızda olacak dedi. Işığa sahipken yürüyün ki karanlık üzerinize basmasın. Karanlıkta yürüyen nereye gideceğini bilmez. Işığa sahipken ışığa iman edin ki ışık çocukları olasınız. İsa bunları söyledikten sonra gidip onlardan gizlendi diyor Yuhanna 12, 35, 36 ayetlerde. İsa böylece geri çekiliyor ve halka açık hizmetini sona erdiriyordu. O yeryüzüne egemenliğini kurmak için yeniden gelinceye kadar artık hiçbir zaman kendisini açıkça göstermeyecektir. Gözleri önünde bunca doğaüstü belirti gerçekleştirdiği halde ona iman etmediler. Bütün bunlar peygamber Yeşaya'nın söylediği şu söz yerine gelsin diye oldu. Rab verdiğimiz habere kim inandı? Rabbin gücü kime açıklandı? İşte bu yüzden iman etmiyorlardı. Nitekim Yeşaya başka bir yerde şöyle demiştir. Tanrı onların gözlerini kör etti ve yüreklerini nasırlaştırdı. Öyle ki gözleri görmesin, yürekleri anlamasın. Ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Bunları söyleyen Yeşaya İsa'nın yüceliğini görmüş ve onun hakkında konuşmuştu. Yuhanna 12, 37-41 ayetler arası. Anlaşılmayan şeyin ne olduğunu burada açıkça görüyoruz. Bu insanlar dünyanın ışığı olan İsa Mesih'in önünde durdukları halde gözlerini açıp bakmak görmek istemiyorlardı. Onların bu tutumuyla Yeşaya peygamberin söylediği sözler gerçekleşmiş oluyordu. Bu sözler Mesih'in ölümünü önceden bildiren Yeşaya kitabının 53. bölümünde bulunmaktadır. Evet, Mesih'in öleceği bu insanlara bildirildi ama bu insanlar onu kabul etmediler. Ta önlerine kadar gelen ışığı reddederek karanlıkta kalmayı tercih ettiler. Aynen sabahleyin kalkıp kendi kendine ben bugün hiçbir şey görmeyeceğim, tüm günümü akşama kadar gözlerimi hiç açmadan geçireceğim diyen adama benziyorlardı. Böyle bir adam da gözleri hiç görmeyen biri kadar kördür. Sonraki alıntı Yeşaya kitabından 6. bölümünden yapılmıştır. Onların gözlerini körleştirdi ve yüreklerini sertleştirdi. Çok doğru bir söz ama bu ayetin de içerisinde bulunduğu metnin tamamı göz önünde bulundurularak yorumlanma gerektiği unutulmamalıdır. İsa Mesih kendisini bu insanlara hem Mesih ve hem de onların kralı olarak tanıtmıştı. Ama onlar onu resmen reddettiler. Şimdi de İsa onları açıkça reddediyordu. İyi dinleyin. Bu insanlar onu kabul etmek istemedikleri için gün gelecek artık hiçbir zaman onu kabul edemeyeceklerdi. Değerli kardeşim, yeryüzündeki en tehlikeli şey nedir biliyor musunuz? İncil'in kurtuluş haberini duyup da bu habere sırt çevirmek, reddetmek. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Rabbin sözlerini sürekli olarak duyduğunuz halde bu sözleri kabul etmeyip reddederseniz gün gelir bir daha bu sözleri hiçbir zaman duyamaz, göremezsiniz. Son sözü söyleyecek olan Tanrı'nın kendisidir. Onu hafife alamazsınız. Bununla birlikte dinsel başkanlardan birçoğu İsa'ya iman etti. Ama Ferisilerden korktuklarından tapınak dışı edilmemek için bunu açıkça söylemediler. İnsan onayını Tanrı onayından üstün tuttular. Yuhanna 12, 42 ve 43. ayetler. Gerçekten çok yazık. Bu adamlar bugün kendilerini gizleyen korkak inanlılar gibiydiler. Ama bunlardan ikisini daha sonra İsa Mesih'in cesedini çarmı üzerinden indirirken göreceğiz. İsa yüksek sesle bana iman eden bana değil beni gönderene iman etmiş sayılır dedi. Beni gören de beni göndereni görür. Bana iman eden karanlıkta kalmasın diye ben dünyaya ışık olarak geldim. Yuhanna 12, 44-46 ayetler arası. İsa burada kendisinin dünyanın ışığı olduğu yolundaki büyük iddiasını tekrar ediyordu. Hatırlayacaksınız, İsa doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açmış, onu hem fiziksel hem de ruhsal anlamda ışığa kavuşturmuştu. O bugün de hala kendilerinin kör olduklarını ve dünyanın ışığına muhtaç olduklarını kabul eden insanların gözlerini açmaya devam ediyor. Söylediklerimi işitip de tutmayanı ben yargılamayacağım. Çünkü dünyayı yargılamak için değil, kurtarmak için geldim. Beni kabul etmeyip söylediklerimi değerlendirmeyeni yargılayacak biri var. Söylediğim söz. Son gün onu bu söz yargılayacaktır. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım. Ne diyeceğimi, ne konuşacağımı beni gönderen baba buyurdu. Onun buyruğunun ise sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için konuştuğum her sözü babanın bana bildirdiği gibi söylüyorum. Yuhanna 12, 47-50 ayetler arası. Değerli dostum, değerli kardeşim, bizler Tanrı'nın sözü aracılığıyla yargılanacağız. Yaptığımız o küçük büyük iyilik işleriyle, sevaplarla yargılanmayacağız. Din konusunda bildiklerimiz ya da takındığımız tavırlar bizim nasıl yargılanacağımızı belirlemeyecek. Hayır, bizler Tanrı'nın sözüyle yargılanacağız. İsa yeryüzüne ilk geldiği zaman kurtarıcı olarak gelmişti. Ben dünyayı yargılamaya değil ama kurtarmaya geldim, ama bir sonraki gelişinde o yargıç olarak gelecektir. Göklerden gelen ses bugün de hala sevgili oğlum budur, onu dinleyin demeye devam etmektedir. Böylece Yuhanna müjdesinin bu kesiminin sonuna varmış bulunuyoruz. İnsanlar gökten gelen sesi duymalarına rağmen bu sese sırtlarını döndüler. Bu sesi dinlemediler. Bu sesi reddettiler. Onu kral olarak kabul etmediler. Onlar böyle yapınca elbette kral da onları kabul etmeyecektir. Çünkü o her zaman kraldır. Peki bugün senin tutumun nasıldır?